Ayrım 4. Fena Halde Leman, Attila İlhan, Sayfa 42. Her şey aklıma gelirdi. Leman Korkut'un beni arayacağı, hayır, yoksa gözümde fazla mı büyütmüşüm? İzmir sonbahar tenhalığına çekiliyor. Denizde köpükleri uçuran bir hırçınlık, yeşili kirlendi, koyulaştı. Sabahın erken saatlerinde Yenikale açıklarından körfez içlerine duman sarısı bir puz. Arada kulak memelerini incecik ısıran geçici ayaz. Martılar insanlardan uzaklaştı, beyazları buz beyazı, bağırışları yırtıcı. Seyrek de olsa yunusları görüyorum, çocukluğumun yunusları mı? Akşam erken oluyor, vapura bindiğimizde sular kararmış. Mendireğin sancak ve iskele fenerleri kırmızı yeşil yanıp sönüyorlar. Birden üreyen fırtına bulutları eflatun şimşek yansımalarıyla çatal kayayı sarmış. Havada çoğalan nem vapurun camlarında hüzünlü bir buğu, yağmur gecikmeyecektir. Güneş kırıldı mı gazeteyi buzlu cam aydınlığı sarar, kuytularda kurşun grisine yoğunlaşan, pencere çevrelerinde kristal yeşiline dönüşen kederli bir loşluktur. Bu etkisiyle duvarlar birbirine daha yakın, tavanlar olduğundan yüksek görünür. Belirli bir neden olmadığı halde içlenmeler sıklaşır, beyhude yürek üzüntüleri, anlamsız pişmanlıklar. Akdeniz oyunları bitmiş, İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth Türkiye'ye, bu arada İzmir'e gelip gitmiştir. Körfez'de kraliyet yatında verdiği kabul resmine çağrılanlar gördüklerini anlata anlata bitiremez. Yabancı ajanslar Yugoslav kaynaklı bir haber geçti. Türkiye Komünist Hareketi'nin ilginç liderlerinden Hikmet Kıvılcımlı sığındığı Belgrad'da ölmüş. Ekibin sonlarına doğru sıkı yönetim ve siyasi polis Ankara, Tekirdağ ve İzmir'de sessiz, hayli telaşlı bir operasyon gerçekleştirdi. Çayan hücresinden yakalananlar 15 kişiyi bulmuştur. Kulağımız asıl Ankara'da, hükümetin istifası bekleniyor. Başbakan Erim, görevde nasıl kalabilirim diye partilere mektup yazarak koşullarını açıkladı. Kabine üyelerini bildiğince o seçmeli, çıkaracağı yasaları partiler görüşlerine uymasa da desteklemeliymiş. Demirel yanaşacak mı? Toprak reformu tasarısında AP'nin kopardığı gürültüye bakılırsa yanaşmaz. Hükümet düşecek. O zaman verdikleri sert demeçler komutanları 3. maddeyi uygulamaya götürecek mi, götürmeyecek mi? 12 Mart'ın kaderi de oynanıyor, büyük oyun. Ankara muhabiri uzay ıslıkları, elektrik tozları yüzünden şehirler arası telefon kanallarında boğulan sesiyle dün akşam diyordu ki, "Gerilim son haddine vardı, Çankaya devreye giriyor, Sunay'ın başkanlığında köşkte toplantı yapılacak. Başbakan Erim Genelkurmay Başkanı Tağmaç'la birlikte AP Genel Başkanı Demirel de Genel Sekreteri Erkmen'in çağrıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Erim basına verdiği demeçte koşulları kabul edilmezse istifa edeceğini söyledi. Beni piyon olarak kullanmak gayretinin hiçbir faydası yoktur, ben buna gelemem diyor. AP'den henüz tepki alamadım, alabilirsem gece veririm. Uykum çok hafiftir, o gece ısrarlı bir fısıltıyla uyandım. Neden uyandığımı ilkin anlayamadım. Ürkek, varla yok arası bir yağmurun çiselediğini zar zor çıkarıyorum. Mevsimin ilk yağmuru, oysa rüya görüyordum, Çeşme'deki moteldeymişim, hava durgun, deniz kımıldamıyor. Ay ışığı Le Cormoran'ı küpeşte demirlerinden yelken makaralarına kadar tepeden tırnağa yaldızlamış. Kıç güvertede çakılan bir çakmak, Leman Korkut'un vahim güzelliğini hayal meyal aydınlatıyor. Rüyamda o anı hem en ufak ayrıntılarına kadar yaşıyorum, hem de içimde pırpır eden bir kuşkuyu önleyemiyorum. Böyle bir an acaba hiç olmadı mı? Le Cormoran'ı, Leman Korkut'u ben mi uydurdum? Ertesi gün daha sabahtan bütün antenlerimizi Ankara'ya çevirmişiz. Çankaya'daki toplantı Erim hükümetinin kaderini belirleyecek. Belki de 12 Mart'ın kaderini. Haber merkezinde olağanüstü günlerin gerginliği ve heyecanı, daktilo tıkırtısı, telefon zili, cigara dumanı. Yazı işleri müdürü ayaklı bahar kolonyası olarak Telex odasından telesekreterin odasına dalıp çıkıyor. Ankara'ya sürekli bağlantıda kalmasını söyledim. Ben de odamda toplantının olası sonuçlarına göre yazılar tasarlıyorum. İç telefonda müessese müdürü, "Efendim, mümtaz bir misafirimiz var. Korkut Holding'den Muhlis Bey, Muhlis Civan, kendileri yanımda. Vaktiniz müsaitse sizi görmek arzu ediyorlar." Hayır diyebilir miyim? Her şeyi bir yana bırakıp Muhlis Bey'le bir süre görüştüm. Yaşına göre aşırı şık bir adam. Bej ipek gömlek, tarçın rengi ipek kravat, kemik rengi takım elbise, çorapları, kravatı ve mendiliyle aynı renkten, papuçları İtalyan mokaseni. İçeri girmesiyle acı bir çam kokusu ortalığı sarıyor. Pino Sylvester kolonyasını neden sonra tanıyorum. Elini sıktım, parmaklarım sanki vıcık vıcık bir vazelin kavanozuna daldı. Avuçları terli, elimi sıkmıyor, kırılacak bir şeymiş gibi usulca tutuyor. Konuşması kaygan kelimelerin ağzından yağlı yağlı döküldüğünü görebiliyorum. Öyle de kibar ki. Holding'in küşadı münasebetiyle tertip ettiğimiz kokteylde zat-ı halinizi beklemiştik. Şeref vermediniz. Nezih bir toplantı oldu. Vakıa bendeniz merdüm giriz bir tabiatınız olduğuna muttaliyim. Bu itibarla. Osmanlı çelebisi ağzı, kılığına kıyafetine uygun düşmüyor. Hem bu kadar yaşlı olabilir mi? Balkan Savaşı'ndan sonra parasız pulsuz pejmürde ve perişan İzmir'e geldiğinde 10 yaşlarındaymış. Yağmurlu ayaz bir teşri-i nisani akşamı, Paku ve kumpanyasının bir vapurundan rahmetli valideyle rıhtıma çıktık diyor. Oysa Selanik'te Allianz İsrailite okuluna gidiyordu. Peder merhum reji idaresinin muhtemet adamı, varlıklı sayılmasalar da ele güne muhtaç olmadan geçiniyorlar. İzmir'de sıfırdan başlanıyor. Felaket şuradaki pederin vakitsiz irtihali, ailenin olanca yükünü bendenizin zayıf omuzlarına tahmil etmişti. Siz yetişmediniz. O zamanlar İzmir'in Frank Mahallesi vardı ki Beyoğlu yanında hiç kalır. Oteller, kafe şantanlar, büyük mağazalar. Bendeniz orada lotarya bileti satarak hayata atıldım. Muhlis Bey sandığımdan kısa boylu, göbeklice, yaşı yüzünden anlaşılamıyor. Kırışığı az yağlı bir surat, 2-3 tel saçı özenle dazlak başının tepesine taranmış. Hareketleri köşesiz, değirmi, her sertliği içermeye hazır. Telex odasından bir THA bültenini getirip masamın üstüne koyuyorlar. Yan gözle baktım. Çankaya toplantısına girmeden Demirel'in basına demeci. Aldığımız karardan geri dönmemiz mümkün değildir. Getirilen yeni teklifler üzerinde bu nedenle durmaya lüzum yoktur. Düşüncesinde ısrar ederse hükümet düşer. Fikrimi Muhlis Bey'e açıklıyorum. Demirel'den yana çıkmıyor. Tavrı iş çevrelerinde hanidir gözlediğimiz tavır. Bu zat itimada şayan bir zat değil. Hattı hareketini tasvibe imkan göremiyoruz. Memleketin huzura ihtiyacı büyüktür. Kanaatımızca ancak otoriter bir iktidar bunu tahakkuk ettirebilir. Bu itibarla mevcut hükümetin icraatını biz özel sektör olarak... Beklemediğim bu ziyaretin amacı olmalı. Herhalde hayatını anlatmaya gelmedi bu adam. Bu amaç ne olabilir diye düşünüyorum. Mürettiphaneden asansörün vınıltısı, magazin sayfası bağlanmış, basım evine indirdiler. Kapım açık, haber merkezindeki siyasal tartışmanın iri lakırdıları, çekirge sürüsü gibi içeriye dökülüyor. Uluslararası mali sermaye, az gelişmiş ülkelerde faşizmi yeğlermiş, Türkiye'de az gelişmiş bir ülke olduğuna göre. Muhlis Bey iç cebinden başka bir mendil çıkardı, ipekli, beyaz. Avuçlarının terini onunla kurularken konuya ansızın girdi. Son günlerde gazetenize mensup bazı çocukların holdingimiz hakkında malumat topladıklarını müşahede ettik. Maksadınız meçhulümüz olsa da bizce muhteremdir. Efkar-ı umumiyeden hiçbir şeyimizi esirgemeyiz. Bendeniz Korkut Holding'e ve evveliyatına mütedair arzu ettiğiniz her malumatı arza amade olduğumuzu beyan etmeye geldim. En sahibi selahiyet bir ağız sıfatıyla. Muhlis Bey'in Selanikli olduğu çocukların diyeceğine şücüklerin demesinden meydana çıkıyor. Düşündük ki holdingimizin Fransız şirketleriyle münesebat-ı maliyesi sizi hususiyle alakadar edebilir. Binaenaleyh neşriyata tevessül etmeden vaziyeti Paris'te bizzat tahkikiniz için icap eden imkanları hazırladık. Emir buyurduğunuz takdirde başta uçak biletiniz olmak üzere. Muhlis Bey piyasa kurdu nezaketiyle bir Paris seyahatine karşılık yayınlamayı tasarladığım araştırmadan vazgeçmemi öneriyor. İşinin ehli böyle önerileri kim bilir kaç kez yapmıştır, kılı kıpırdamıyor. Sadece avuçlarını kurulamayı bir türlü bitiremedi. Ses çıkarmadığımı görünce hiç bozmadan lafı duygusal bir yöne kaydırıyor. Çocuklar ne de olsa tecrübesiz, tahkikatı gayri ihtiyari Leman hanımefendinin şahsiyetine teksif etmişler. Teessüfe şayan bir keyfiyet hasıl olmuş. Malumu âliniz Leman hanımefendi Refiki'nin ufulünden beri hayata biganedir. Hele hususi hayatının gazetelerde teşhirine katiyen tahammül edemez. Takdir edersiniz ki, ya da bendeniz bu aileye minnet hisleriyle merbutum efendim. Leman hanımefendi zavallı refikamın üstüne titrer. Ekrem Bey ticaret sahasındaki müktesebatımı kıymetlendirmek fırsatını vermiştir. Cennet mekan pederi Raci Beyefendi elimden tutmuş olmasaydı, işgal ve istirdat hercümercinde muhtemelen zayi olacaktım. Nur içinde yatsın, namusu mücessem bir adamdı. Telex odasından yeni bir haber. Bu sayede Muhlis Bey'e olumlu olumsuz karşılık vermeden konuşmamızı başka yöne çevirmek olanağı buluyorum. Sızan söylentilere bakılırsa Çankaya toplantısında Başbakan Erim demiş ki, AP anormal şartların varlığını kabul etmiyor. Bu şartların kalktığı görüşündedir. O bu görüşlü olduğuna göre bu şartların getirdiği bir hükümetin varlığına lüzum kalmamıştır. O halde biz istifa ediyoruz. Haberi yüksek sesle okudum. Muhlis Bey mendilini iç cebine koyup telaşla ayağa kalktı. İşte bu fena dedi, işler karışacak. Müsaadenizi ricaya cüret etsem bağışlar mısınız? Vaziyeti müzakere etmeliyiz. Kapıdan çıkarken gülümseyip ekledi. Telefonunuzu bekleyeceğim. Santral tembihli olacaktır. İsminizi veriniz, bekletmeden bağlar. Muhlis Bey'in önerisi üzerinde duramadım. Aşamadan aşamaya Ankara'daki bunalım öylesine gelişti ki haberleri izlemekten soluk almaya vakit bulamadık. O gün Erim'in çekilmesi kesinleşmişti. Cumhurbaşkanı da başka bir sonuca ulaşmaya imkan olmadığı kanısına varmış. Hükümet sözcüsü arar, basına son açıklamayı Erim'in evinden yapıyor.
Şimdi demecimi vereyim. Hükümet istifa etmiştir. Evet, bu kadar.
O gece hiç uyumadım. Namlu karanlığı gece, sessizliğin ırmağı sokaklardan uğuldayarak akıyor. Kulağım radyoda ikide bir açıp bakıyorum. Generaller harekete geçti mi? Erim'in düşürülmesi juntaya, yönetime el koymaktan başka seçenek bırakmadı ki. Yeni bir hükümetin olağan yoldan oluşturulması, Demirel'in yeniden başbakan olmasını içeriyor. Hükümet sözcüsü bu olasılığı ileriye süren gazeteciye çarpıcı bir cevap vermiş.
Güldürmeyin beni.
Peki ne yapacaklar? İlk anda akla gelmeyen bir önleme başvuruluyor. Başbakanın istifasını resmen Cumhurbaşkanı'na verdiği sabah Çankaya'da Milli Güvenlik Kurulu toplanmıştır. Toplantı sürerken Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden TRT aracılığıyla kamuoyuna bir duyuru.
Cumhurbaşkanı Başbakan'ın istifasını kabul etmemiş, hükümetin programını gerçekleştirmek üzere göreve devamını istemiş.
Bu ne demek? Demirel'in yenilgiye uğraması, juntanın bastırması mı? Gazetelerin çoğu belki böyle yorumlayacak. Benim değerlendirişim farklı. ABD Başkan Yardımcısı Agnew'un gelişi etkisini gösterdi. Junta iktidara el koyamıyor. Çoğunluk partisi güç sınamasından kârlı çıkmıştır. 12 Mart'ı fena hırpaladılar. Etkili çevrelerin desteği Erim'i ayakta tutmaya yetmeyecek. Bunu manşet yapabilir miyiz? Leman Korkut beni o gün akşama doğru aradı. Konuşması ciddi, sesi kalındı. Adını söylemese rahatlıkla erkek sanabilirdim. Belki bunu kestirdiğinden çabuk çabuk, ''Müdür Bey'' dedi, ''vaktinizi alıyorum, özür dilerim. Ben Leman Korkut, gazetenizin ilgilendiği kadın. Sizce sakıncası yoksa karşılıklı görüşebilir miyiz?'' Telefonumu beklemişlerdi, ses çıkmayınca harekete geçiyorlar. Kendimi sırıtırken yakalayıp bozuldum. Ne sakıncası olabilir dedim. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde. Bu akşamüstü diye sordu. Bu akşamüstü diye cevap verdim. Güldü, yorgun bir gülüştü gülüşü. Neşesiz ve kederli. Şoföre söyleyeceğim dedi. Saat 4:30'da sizi gazeteden alacak. Uygun mudur?
Tamamıyla dedim.
Bunların Talatpaşa bulvarında merkez binaları olacaktı. Egenat'ın ana binası. 8 katlı mı ne? Beton, çelik, cam bir yapı. Orada konuşacağız sanıyorum. Yanılmışım. Tam saatinde beni almaya gelen sütlü kahverengi Citroen DS Alsancak'a yöneldi. Acaba Bornova'ya traktör fabrikasına mı gidiyoruz? Şoför bilinmez hangi içgüdüyle durumu açıklık getirdi. Sizi dedi, hanımefendi evde bekliyorlar.
Evinde mi? Leman Korkut'la en yakınlarının bile pek uğrayamadığı evinde mi görüşeceğim? Haşhaş pembesi ve mor damarlı bulutların körfezin batısına kat kat yığılışına dalmışım. Yukarılarda şiddetli bir rüzgar onları önüne katmış sürüyor. Şimdi incir altı dolaylarında barut siyahına döküp kalınlaştırdıysa birazdan narlı dere taraflarında tel tel çözerek pirinç sarısına kaydırıyor. Deniz göğün tersine iyice durgunlaşmış. Turan'daki petrol tesislerinin iskelesinden kalkan Liberya bandıralı bir tanker koyu koyu öttü. Yolculuk özlemleri, yurtsamalar yankılanıyor. Karşıyaka kıyısında Ege Yat Kulübü dirseği dönüldü mü şehir gittikçe denizin ve göğün egemenliğine girer, önemini yitirir, uysallaşır. Deniz Bostanlısı'na doğru eski bahçeli yalılar yerlerini apartmanlara bırakmış olsa da sıra sıra palmiyeler, çürümüş yosun kokusu, etraftaki tenhalık, hele bütün saltanatıyla göz önüne çekiliveren deniz ufku, hile, kalleşlik ve hınçla dolu bir yaşantıdan bir başkasına, her şeyin hoşgörüyle daha bilgece ele alındığı bir iç yaşantısına geçildiği izlenimini doğurur. Otomobil eski balıkçı köyünü geride bırakıp en kıyıdaki yüksek apartmanlardan birisinin önünde durduğu an bunları düşünüyordum. Arabadan çıkar çıkmaz her yanımı kuşatan tuzlu su tozu, acı martı çığlıkları düşündüklerimi pekiştirdi. Çeşme'de herkes uykuya vardıktan sonra yatının kıç güvertesinde tek başına oturup geceyi dinleyen Leman Korkut ne kadar iş kadını olursa olsun elbette Alsancak'a taşınmayacak. Deniz Bostanlısı'nın deniz mi kara mı olduğu kestirilemeyen bu yöresinde bulutlara, martılara, kanlı kızıl gün batılarına karışarak yaşamayı seçecekti. Güler yüzlü, eli ayağı düzgün bir hizmetçi kız beni ummadığım bir salona alıyor. Meşrutiyet alafrangası bir dayanış döşeniş, jelatin yeşili kristal endam aynaları, ayaklı abajurlar, 15. Louis koltuk takımı. Köşede piyano. Duvarlarda av hayvanı kafaları, kurtlar, boynuzları çatallı bir geyik, yırtıcı dişleriyle bir kaplan. Avcılığa meraklı olan kim? Leman Korkut mu? Sağda solda Osmanlı fotoğrafları göze çarpıyor. Kahverengi ipek kağıda büyütülmüş müstehzi bir ihtiyar fesinin kalıbı bozuk, plastron kravatı hafif kaymış. Defterdar Emrullah Raci Bey olsa gerek. Kucağında sarışın bir oğlanla atmaca bakışlı bir kadın. Çatık suratlı bir kadın daha. Ağır kadife perdeler ışığı emdiğinden içerisi loş. Gizli bir koronun derinden derine Dede Efendi'nin Hicaz yürük semaisini söylediğini duyuyorum. Yine neşe-i muhabbet dili canım etti şeyda. Birden arkamda o kalın ve ciddi ses. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin konseri diyor. Radyodan teypi almıştım. Klasik Türk musikisini sevmez misiniz? Etrafımda kimse sevmiyor da. Ben hayranım vallahi. Emin Ağa'nın Acema Şiran saz semaisini ömrümce dinlesem bıkmam. Elimi kuvvetlice sıktı. Hoş geldiniz müdür bey dedi. Ben Leman. Kolunun çevresel bir hareketiyle salonu gösteriyor. Bu salon gelin geldiğim köşkün salonudur. Kayınpederim nadide eşyaya meraklıymış. O döşemiş. Mümkün mertebe muhafazasına itina ettik. Ama mümkün mü? O zamanki haliyle görmeliydiniz. Cigarasını yakarken durdu. Eskiden Çamlık'ta otururduk. Biliyorum dedim. Fransız olduğunuzu da. Adınızın Jean Corten. Şaşırmış görünmedi. Kederli gülümsüyor. Jean Corten. Zavallı bir kızdı öldü. Ben Leman'ım. Gözlerimin içine bakarak ekledi. Fena halde Leman. İster istemez Çeşme'deki motelde Jean-Claude'un söylediklerini hatırlıyorum. Kadını belirleyen sesi, susunca sanki başkası, konuşması kişiliğine yeni bir boyut ekliyor. Yok yok yanlış söyledim, kişiliğinin temel boyutu sesi. Doğru bir saptama. Leman Korkut konuşmasa da etkileyici bir kadın ama güzelliğine vakar ve vehamet kazandıran mutlaka o eşine az rastlanır sesi. Çay içer miyiz? Gündüzleri alkol kullanmamaya çalışıyorum. Sizin mutadınızsa bir kolayını buluruz, barda bir şeyler olacak. Türkçe'ye egemen ancak çok duyarlı bir kulak bazı R'leri söylerken hafif yumuşak G'ye çaldığını ayrımsayabilir. Bana müdür bey deyip durması da olsa olsa Monsieur le Direktör'ün içgüdüsel çevirisi. Az önceki güler yüzlü hizmetçi kız çaylarımızı getiriyor. Servisi yapan Leman Korkut hem ne korkunç bir rahatlıkla konuşmasını kesmeden
Yabancı sermayeye niye muhalifsiniz anlayamıyorum. Biz Natia Fields'la işe başladığımızda yerli üretim oranımız %30 civarındaydı. Şimdi %60. Üstelik traktör ihtiyacının... Kaç şekerli içersiniz? 1 mi 2 mi? Limon koymalı mıyım? Ben sade tercih ediyorum. Ne diyordum? Fransız sermayesiyle işbirliğimiz ülkeye bir sürü fabrika kazandırdı. Bu sayede... Ya da işleriyle ilgisiz bir konuya kapılıyor. Tasavvufu anlamayı kafama koydum. Vahdeti vücut felsefesini. Biliyorum çetin bir iş. Üstelik benim doğru dürüst tahsilim yoktur. Kendimi yetiştirmeye gayret ettim. Hele İzmir'e yerleştikten sonra. Hacı Hanım olmasaydı tasavvuf şiirinden bir haber kalabilirdim. Beni uyandıran odur kayınvalide. Türkçeyi tekke şairlerinin deyiş ve nefesleriyle öğretti. Akşam salonu teslim almıştı. Onu artık seçemiyordum. Yalnız iliklerime işleyen sesi. Bir düğmeye bastı. Koltuğun yanı başındaki ayaklı abajurdan üzerine altın sarısı bir aydınlık boşalıyor. Kısa sarı saçları, boyasız güzel yüzü, çağla yeşili kadife pantolonu ve yeleğiyle yalnız ve mahzun bir kadın. İşte o zaman asıl beklediğim soruyu yöneltiyor. Benimle niye uğraşıyorsunuz müdür bey? Sizinle uğraşmak aklımdan geçmez. Bölgedeki sanayi sermayesinin kökenini kurcalıyoruz. Yapısı nedir, nereden gelir? Sizi şahsen merak ediyorum. İlginç bir kadınsınız. Yakından tanımak istedim. Daha iyi anlamak. Çay fincanı elinde kalıyor. Anlamak mı? Ne boş laf. Kimse kimseyi anlayamaz. Kimse kimsenin yerini tutamaz. Sonra ağzından önemli bir sır kaçırmışçasına titizlenerek boşuna zahmet ettiniz diye kesip atıyor. Gücümüz bu yazıların çıkmasını önlemeye yeter. Muhlis Bey dostça uyarmıştı. Susuyor dedi. Görüyorum ki haklıdır. Fikrinizde ısrarlısınız. Fakat ben de ısrarlıyım. Ailemin adını ve geçmişini gazete sütunlarında teşhir ettiremem. Dediğini yaptı. Aradan bir hafta ya geçmiş ya geçmemişti. Yağmurlu bir gün Telex'ten İstanbul 3 numaralı sıkı yönetim mahkemesinin Mahir Çayan ve 12 arkadaşının idamını istediğini alıyoruz. İç telefonda müessese müdürü gazete sahibinin kesin talimatını duyuruyor. İzmir çevresindeki sanayi sermayesinin kökeni ve ilişkileri başlıklı araştırmamız yayınlanmayacak. Başta Korkut Holding bazı büyük sanayi kuruluşları bu yazılar çıkarsa gazeteye verdikleri ilanları keseceklerini bildirmişler. Müessese müdürü öksürerek "Büyük bir rakam tutuyor" dedi. "Gazetenin hayatıyla oynayamayız." Ankara'ya göçeli İzmir'deki günlerim ışıkları gittikçe uzaklaşan, uzaklaştıkça sislenen bir gece katarı. Her geçen yıl o hayatın insanlarından, o insanların adalarından bir şeyler alıp götürüyor. Kimisini görsem tanıyamam. Tanıyabildiklerimin adlarını çıkaramıyorum. Leman Korkut'u büsbütün unutmuş sayılmam. Ara sıra albümleri karıştırırken eski yazlardan resimler gözüme ilişiyor. Hele birisi 1971 Temmuz'unda Çeşme'de çekmişim. Karım motelin plajında kumlara uzanmış. Ardında güneşten çıldıran bir deniz. Denizde siyah ve düşünceli Le Cormoran. Teknenin resme girişi düpedüz rastlantı. Ama onu her görüşümde Leman Korkut'u hatırlamamam olası mı? Elektrik kısıntılarının yaygınlaştığı günlerde, çalıştığım büro zemin katında sabah saatlerinden bile bunaltıcı bir karanlığa gömülüyoruz. Camların ötesinde pis bir kar tozutuyor, toprak kaskatı donmuş, ağaçlar çıplak. Telefon çaldı baktım, beni arıyorlar. Yanlış olmalı. Ne Kormeş Limited şirketini bilirim ne de Halkla İlişkiler Müdürünü. Fakat bu tür iş görenlerin yapmacık saygı ve içtenliğiyle telin ucundaki ses sahilden benimle görüşmek istiyor. Önemli bir mesaj iletecekmiş. Nedir diyorum. Cevabı müthiş. Efendim bildiğiniz gibi holdingimizin kurucusu Leman Korkut'u kaybetmiş bulunuyoruz. Terekesinde adınıza yazılı. Ne demişim, Leman Hanım öldü mü? Maalesef evet. Duymuş olduğunuzu sanıyordum, özür dilerim. Feci bir trafik kazası, otomobiliyle yardan uçmuş. 40 metrelik uçurum. Aşağısı bütün kayalık. O dakika ruhunu teslim ediyor. Gazetelerde ilanlarımız çıkmıştı. Dikkatinizden kaçmış. Ayrıca Korkut Meşrubat ve Biracılık Limited olarak da... Birden o yaz gecesi Çeşme'deki moteldeyim. Ay ışığının gümüş mavisi yaldızladı. Le Cormoran'ın kıç güvertesinden bardağa atılan buzların tınlamasını duyuyor. Çakılan çakmağın kaçıcı aydınlığında Leman Korkut'un vahim güzelliğini ilk defa görüyorum. Böyle bir kadın kullandığı otomobille yardan uçar mı? Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Holding'den size ulaştırılması talimatıyla göndermişler. Aldırır mısınız? Bizzat mı takdim edeyim?
Ne söylüyor bu çocuk? Leman Korkut'un evrakı arasında bir dosya bulunmuş. Bana iletilmesi yazılı olan. Onu vermek istiyorlarmış. Arayışları da bu yüzden.
Derhal sokağa fırladım. Jilet grisi bir ayaz çıkmıştı. Buz tozu halinde serpilen karı gözlerime dolduruyor. İlk taksiye atladım. Kormeş Limited'in modern binası Meşrutiyet Caddesi'nde. Nasıl gittim, o geveze oğlanın elinden dosyayı nasıl aldım hiç bilmiyorum. Aklım başıma gelince kül esmeri bir gök, bulgur gibi ufalanan ahlaksız bir kar altında koltuğumda dosyayla yürüyordum. Anlamsız ve amaçsız. Yeşil plastik bir dosya bu, Paris'ten alınmış. Cartier Latte'nin ünlü kırtasiyecisi Joseph Gibert'den. Alt kenarında firmanın damgası, Papeterie Joseph Gibert. 30 Boulevard Saint-Michel, Paris 6. İçinde 200 sayfa, daktilo edilmiş metin, Fransızca. İlk sayfaya keçe kalemle bana verileceği Türkçe not düşülmüş. Notun yanı başında başlık, Le Rendez-vous avec un mort, bir ölüyle randevu. Sayfaların arasında bir zarf buldum. Zarftan aynı yeşil keçe kalemle yazılmış kısa bir mektup çıktı. Müdür bey, bir akşamüstü beni şahsen merak ettiğinizi, yakından tanımak, daha iyi anlamak istediğinizi söylemiştiniz. Sözlerinizi unutmadım. Elinizdeki dosya bunun kanıtıdır. Okuyunca sandığınız kadın olmadığımı göreceksiniz ama aldırmayın. Hayatımızı hep yanılgılar üzerine kurmuyor muyuz? Leman. O gece sabahın ilk saatlerine kadar bir ölüyle randevuyu okudum. Hırçın kar dışarıda karanlığı pul pul dağıtıyordu.
4. ayrımın sonu. Sayfa 55.